Evet, Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiği demiştik. Risale'nin içinde bilhassa hangi bahislere yoğunlaşarak, hangi bahisler ekseninde dolaşarak bu sistematiği görebiliyoruz. Buna dair bir uzun girizgahtan sonra, yani bu sistematiğin en temel denklemlerinden biri olarak uluhiyet, ruhiyet denklemini birinci bölümde ele aldık. Bir diğer denklem, benim görebildiğim 3 temel denklem var. Belki 4'e 5'e çıkarılması mümkün ama oralarda en azından benim bir derinleşmem, bir tetebuatım yok. Ama Risale'de kendini çok net, çok güçlü bir şekilde belli eden ve Risale-i Nur'un tamamının anlaşılması noktasında kritik bir önem taşıyan bir diğer denklem vahidiyet ehadiyet denklemi. Bu arada karanlık olduysa ışık yakalım mı? Tamam, onu da getireyim. Işık yakabilir. İsmet abiye söyleyelim. Belki biraz daha iyi olur. Vahidiyet, ehadiyet denklemi Bediüzzaman'ın Risale içerisinde çok açık, çok net bir şekilde vurguladığı bir denklem. Ki Kur'an-ı Hakim'den beslendiğini, Kur'an-ı Hakim'den alınan dersle Bediüzzaman'ın bu denklemleri ifade ettiğini söylemiştik. Vahidiyet, ehadiyet denkleminin noktasında da işte Sure-i İhlas ve Allahu Samet ayeti, İhlas Suresinin burada merkezi bir mahiyet arz ediyor. Ki şunu hemen belirtelim. Birinci bölümde anlattığımız uluhiyet, rububiyet denklemiyle de ilgili bir durum bu. Şimdi Kureyş müşriklerine baktığımızda Kureyş müşriklerinin yani Allah'ın birliğine inandığını görüyoruz. Yani Kureyş müşriklerine göre Allah vahittir. Ki onlar kendi sözleşmelerini işte Bismik Allahümme diye, Allah'ın senin adınla diye imzalıyorlar. Öyle ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tırnak içinde yola getirmek için 3,5 yıl Beni Haşim'e ve Beni Muttalib'e uyguladıkları boykotun anlaşmasını yaptıkları o sözleşmede Allah'ın peygamberi aleyhine yaptıkları o sözleşmede Bismik Allahümme diye başlıyor ki sonrasında malum 3,5 sene bozulmak istendiğinde işte Kabe'ye girip anlaşmayı getirdiğinde o anlaşmadan rahatsız olan işte birkaç kabile reisi sadece Bismik Allahümme lafzı kalmış, diğer kısımlarını kurtlar yemiş. Bunu görüyoruz. İlginçtir. Kureyş müşrikleri diyoruz. Bismik Allahümme, Allah'ım senin adınla diye sözleşme yazan kişiler bunlar. Yani vahidiyet anlamı, yani Allah'a iman ediyorlar. Allah birdir diye biliyorlar. Ama yine Kur'an'ı okuduğumuzda ne görüyoruz? Defaatle tekrarlanan ayetler. Erbaben min dunillah. Hem bu vahidiyet, ehadiyet denklemi itibariyle bu önemli. Hem birinci bölümde de söylemiştik. Yani uluhiyet, rububiyet denklemi açısından. Yani tevhidin, tevhid-i azam noktasına gelebilmesi ve hakiki, tam, mutlak bir keyfiyet arz edebilmesi için tevhidin, tevhid-i azam noktasına gelebilmesi için işte uluhiyet ve rububiyet, yani Cenab-ı Hakk'ı ilah olarak bir bildiği gibi Rab olarak da, yani rububiyetin ve icraatında da ortaksız bilmek gerekiyor ve vahid olarak bilmek gerektiği gibi ehad olarak da bilmek gerekiyor. Az önce ifade etmeyi unuttum. Nedir? Kur'an'da defaatle tekrarlanan bir ifadeden söz etmiştik. Nedir o? Erbaben min dunillah. Allah'tan başka Rabler edinmek. Allah birdir. Yani ilah birleniyor. Ama bir ilahın altında ona yardımcı, rububiyetinde yani icraatında, icadatında ona ortak olan Rabler var. Bir ilah ve birçok Rab. Yani tabir ilginçtir. Erbaben min dunillah. Allah birdir diyorlar. Bismik Allahümme diye sözleşme yapıyorlar ve Allah'tan başka bir hiyerarşi var zihinlerinde. En yukarıda vahid, tek Allah. Onun altında da Rabler. Şirk hani enteresan bir şey. Çözümlememiz gereken bir şey. Bütün bunlar ve yine sadece Kureyş müşriklerinin bu durumunu zihnimizde canlandırırsak Bediüzzaman işte uluhiyet, rububiyet denklemi işte uluhiyetiyle birlikte rububiyetini anlamak, tevhid-i azama bu noktada ulaşmak, vahid olarak tanımak gerektiği gibi Allah'ı ehad olarak da bilmek vesaire. Bunlar böyle bir hobi. Yani işte bazıları tezhip yapar, bazıları nakış yapar, bazıları yemekte hani uzmanlaşır. Bediüzzaman da yani hobi olarak Esma-i Hüsna'yla meşgul olmuş değil. Hani varoluşun merkezi, mihveri bu olduğu için ve tevhid sırrına, hakikatiyle bu denklemler düzgün kurulabildiğinde ulaşılabildiği içindir. Ve zaten bundan dolayı işte Fatiha suresinin ilk ayeti başta olmak üzere Kur'an bize bunu ders verdiği içindir ki Bediüzzaman bu meseleleri bu kadar geniş ve derin bir şekilde tefekküründe, hayatında ve eserinde yer vermiş bulunuyor. Ki yine manidardır. İşte Allah'ı bir olarak bilen o Kureyş müşrikleri, Allah vahittir cümlesine itirazı olmayan Kureyş müşrikleri Allahu ehad, ehad, ehad dediği için Bilal Habeşi'ye yapmadıklarını bırakmıyorlar. Çünkü ehad dediğinizde artık ondan başka hiç kimsenin ve hiçbir şeyin ne uluhiyetinde ne rububiyetinde ona ortaklık iddia etme imkanı kalmıyor. Saf, katıksız, mutlak surette onun birliğini ilan, teyit ve tasdik etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın da Risale'nin tamamında ehadiyet üzerine bu kadar durması ki birinci söz diye başlıyor zaten Bismillah bahsinden hemen başlayarak son derece manidar. Ki söyledik birinci sözün hemen arkasında ona zeyl olarak Bediüzzaman sözlerin başında neyi alıyor? 14. sözün ikinci makamını alıyor ve 14. sözün ikinci makamında işte Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'da 14. lemanın ikinci makamı evet Bismillahirrahmanirrahim'in sırrı, hikmeti, hakikatine adanmış bir eser. Ve orada işte Bismillah, Allah ismi celali, sonra Rahman, Errahman, Errahim. Bir düzen nasıl açıklıyor? Bu da onun o zihin silsilesini, sistematiğini vermesi bakımından harikulade değeri taşıyan bir tanımlama. Önce diyor kainat, o bütün kainat, bütün heyatıyla sikke-i kübra-i uluhiyeti. Kainat içinde küre-i arz, sikke-i kübra-i rahmaniyeti ve küre-i arz içinde de insan, sikke-i ulya-i rahimiyeti gösteriyor. Üzerinde bunun mührünü, sikkesini taşıyor diye Bediüzzaman anlatırken anlatıyor burada. Kainat, küre-i arz, insan sistematiği ve orada da kainatta en bariz uluhiyet, küre-i arzda rahmaniyet. Özellikle rızık vericilik cihetiyle insanda ise rahimiyet ve manevi donanımlar ve manevi nimetler, rızıklar itibarıyla. Dedikten sonra birinci sırda, hemen ikinci sırda şunu söylüyor Bediüzzaman. İşte Cenab-ı Hak hadsiz Kur'an, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın kelamı olarak Kur'an, hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu, akılları boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Ki yani Bediüzzaman'ın bu kalıp olarak saklayabileceğimiz bu cümlesini hep tefekküründe tekrar tekrar vurguladığını görürüz. Bir kere Risale'nin tamamına baktığımızda, yani kainatın bütününe nazar edip ama oradan bir şey, özele inmek. İşte mesela bir 33. söz, mesela o pencereler bir sarı çiçek bahsi. Mesela bir yamaçta, bir bayırda karşısına çıkan bir sarı çiçek özelinde işte nasıl bir şey, ehadiyet çalışması yapması gerekiyor zihnin. Bunun örneğini veriyor. Risale'nin her bir bahsinde bunu çok net, çok güçlü bir şekilde görüyoruz ve Bediüzzaman'ın Kur'an'ı okuma, Kur'an ayetlerini yorumlama tarzına baktığımızda da vahidiyet içinde ehadiyet denkleminin merkezi bir yer taşıdığını görüyoruz ki 25. sözün Mucizat-ı Kur'ani Risalesi'nin en son bahsi ki harikulade bir bahistir, derin tahlil edilmesi gereken, orada da mesela bunu görebiliyoruz. Risale'nin tamamında bu var. Bu noktada belki en ama açıklayıcı bahislerden biri 26. mektupta, 26. mektubun 4. meselesi. Orada ifade çok manidar. Alemde her bir şey bütün eşyayı kendi Halık'ına verir. Ehadiyet bize bunu sağlıyor. Yani ehadiyetle şu vahidiyet, bütün kainata bakıyorsunuz, bütün bu kainatı yaratan birdir diye biliyorsunuz. Vahidiyet. Ehadiyet ise bir şeye, mesela diyelim ki bir sarı çiçeğe, yani bir insana, yani bir kelebeğe mesela odaklanmışsınız. Fakat o kelebeğin varoluşu için gerekli işte sıfatlara bakıp, işte o sıfatların mevsufu, o isimlerin müsemması ve o fiillerin faili olarak Cenab-ı Hakk'ı tanıyor değilsiniz yalnızca. İfade burada manidar. Baktığınız şeyi yaratanın ancak bütün kainatta o isimlerin, o sıfatların sahibi, o fiillerin mutasarrıfı olduğunu görüyorsunuz. Hani bir şeyden her şeye gitmenizi sağlıyor, mümkün kılıyor. İşte yani insanın küllileştiriyor bakışı bir diğer ifadeyle. Aynen işte DNA'nın ufacık bir molekül olduğu halde, yani bütün bir insanın programını, özünü, özetini içinde taşımasına benzer şekilde bir şey her şeyin Rabbini bütün isimleriyle bildiren bir aynaya dönüşüyor. Ehadiyet nazarıyla bakıldığında 26. mektubun 4. meselesi okunduğunda zaten bana göre yani burada Risale içinde de en açık şekilde burada izah ediyor. Burası okunduğunda bu mesele net bir şekilde görülebilir. Mesnevi Nuriye'de de bu meselenin ele alındığını görüyoruz. Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'un fidanlığı diye ifade ettiği Mesnevi Nuriye'de da bunun nasıl işte az önce sözünü ettiğimiz şekilde nasıl uluhiyet, rubiyet denklemi, vahidiyet, ehadiyet denklemiyle ilişkili bir şekilde ise Mesnevi Nuriye'de de vahidiyet, ehadiyet denklemiyle celal, cemal denkleminin irtibatı kurulur şekilde bu meselenin izah edildiğini görüyoruz. Ama hani açık söylemek gerekirse, Allah ebeden razı olsun Abdülmecid Nursi abiden, ama biraz böyle zorlandığı yerlerde yani yanlış mana verme korkusuyla kendisi de söylüyor, tayin etmiş. Biraz kısa geçmiş, fakat o kısa geçmeler de biraz anlamayı zorlaştırıyor. Mesele açılmamış oluyor. Mesela işte burada şu kadar geçiyor. Ve keza mesaili mantıkiyeden külli ile kül arasındaki fark ile rububiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyet külli yünzü cüz'iyat şumune dairdir. Celal ile vahidiyet küllünzü ecza ünvanına dairdir. Yani müphem bir tercüme olarak kalmış açıkçası. Zorlanması gerekiyor zihnin. Ama Abdülkadir Badıl abinin yaptığı tercümede dil olarak, yani Bediüzzaman'ın üslubunu yansıtma anlamında Abdülmecid Nursi'nin tercümesinin çok başarılı bir tercüme olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi mana itibariyle kapalı kalmış, atlanmış yerler taşıyor. Badıl abininkinde ise mana itibariyle biraz daha açık ama üslup itibariyle zayıf. Allah ikisinden de ebeden razı olsun. Biz ikisini birleştirirsek herhalde orta yolu bulmuş oluruz. Hem üslup hem birinden üslup olarak öbüründen mana olarak istifade ederek Bediüzzaman'ın hem üslubuna hem meramına inşallah yetişmiş, ulaşmış oluruz. Burada da yine Şemme'de çok kısa geçilen bir yer var. O biraz daha açılıyor. Aynı şekilde az önce okuduğum 10. Risale'deki bahiste yine biraz daha güçlü bir şekilde açılıyor burada. Diyor ki Badıllı abinin tercümesiyle, İlem, ey kardeş bil ki vahidiyet ki Esma-i İlahiye'den vahid isminin tecellisi olmak itibarıyla o ismin her şeyi ihata ettiğine delalet ediyor. Ama ehadiyetin manası ise her şey-i zihayat kendi varlığı ve vücuduyla tedbir ve idare-i kainatla alakadar olan bütün isimler bir tek zat-ı vahidin olduğuna işaret ettiğine delalet ediyor. Yani Cenab-ı Vahid-i Hak vahidiyet tecellisiyle nasıl ki bütün eşyayı ihata etmiş, öyle de ehadiyet tecellisiyle de her şeyde bütün esması hükmediyor demektir. Birinde bir genel bir şey, ihata, bir kuşatıcılık. Vahid isminde, ehad isminde ise bir şeye odaklanıyorsunuz ama o bir şeyden bütün kainatı yaratan Rabbin bütün esmasına yolculuk yaşıyorsunuz. Ehadiyet sırrıyla. Hani Bilal-i Habeşi'yi işkenceye maruz bırakırken müşrikler biliyorlarmış, ne yaptıklarının farkındalarmış. Bu açıdan, bu izahla baktığımızda ehad ismine ve evet, diğer bahiste de Bediüzzaman onu bir parça daha açıyor. İşte cemal ve ehadiyetin tecellisi diyor, külliye benzediği gibi celal ve vahide tecellisi de kül gibidir. Fakat kemal ve kibriyanın tecellisi ise cem'in cemidir diyor. Ona biraz sonra girelim. İşin o kısmına. Evet. İkinci veçhesi, ikinci denklemi, kısacası bu. Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiği dediğimizde vahidiyet, ehadiyet denklemi. Birincisi uluhiyet, rububiyet denklemi. İkincisi vahidiyet, ehadiyet denklemi. Ve üçüncüsü de celal, cemal denklemi ki az önce okuduğumuz bahislerde zaten ehadiyetle birlikte cemal, vahidiyet ile birlikte celali ifade etmekle kısmen girmiş olduk buna. Ki burada da Kur'an-ı Hakim'de Cenab-ı Hakk'ın işte Zülcelali ve İkram sıfatıyla sıklıkla zikredildiğini hatırlayalım. Esasen de Risale-i Nur'un tamamındaki o celal cemal izahları en temelde bu ayete veya Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın tarif edildiği bu şey ismi celil ve cemile atıfta bulunarak ve ondan ders alarak, Kur'an'dan bu esmanın dersini alarak geliştirilmiş bir formülasyon. Burada 24. sözün birinci dalı benim açımdan bu celal cemal denklemini anlama noktasında ufuk açıcı bahislerden biri olmuştur. Orada aynen işte az önce okuduk vahidiyet, ehadiyet denklemini anlatırken işte kainat, sikke-i kübra-yı uluhiyet, arz, sikke-i kübra-yı rahmaniyet, işte insan sikke-i ulyayı rahimiyet diye açıklıyordum. Orada da işte işte o birinci dal bütün esmasıyla Cenab-ı Hakk'ı tanıma izahını yaparken sonunda mesela şöyle der. Semanın mesela göğün, gökyüzünün ya Celil-i Zülcemal diye adeta zikrettiğinden kendi lisanı haliyle söz eder. Yeryüzünün ise ya Cemil-i Zülcelal diye. Birinde Celal gözüküyor, arkasında Cemal saklı vaziyette. Birinde ise Cemal öne çıkıyor, arkasında Celal saklı şekilde. Veya az önce bir parçasını okumuş olduğumuz Mesnevi Nuriye'deki bahiste Bediüzzaman, mesela işte bir çiçek, işte Bediüzzaman'ın misal bir bayırda gördüğü baharın daha henüz habercisi olarak, diyelim ki Şubat ayının filan tarihinde görmüş olduğu tek bir sarı çiçek mesela, o fert olarak diyor mesela, o çiçek cemali gösterirken, çünkü o çiçeklerden bir anda bütün yeryüzünde yani milyon, milyar, trilyon, katrilyon, yani bunların yetmeyeceği kadar çoklukla Cenab-ı Hak var ediyor. Yani o sanatı, o güzelliğiyle her bir şey fert olarak cemalini gösterirken Cenab-ı Hakk'ın nev olarak da celalini bildiriyor. Yani bu kadar sanatlı ama bu kadar çok, bu kadar kolay, bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar süratli yapmasıyla, güzel sanatlı yapmasıyla cemalini, o güzel, o sanatlı olanı bu kadar çok, bu kadar kısa zamanda, bu kadar geniş bir alanda yapmasıyla da celalini bildiriyor diye. Ki bilhassa bunu da 20. mektubun ikinci kısmında bu karşılaştırmayı, bu ikileştirmeyi okuyabiliyoruz. Ve İşaretül İcaz'a baktığımızda ise orada Bediüzzaman'ın yine bir başka veçesiyle celal ve cemale atıfta bulunduğunu görüyoruz. Kısaca okuyalım orayı da. Arkadaş, Cenab-ı Hak sıfat-ı ezeliye aleminde biri celali, diğeri cemali, iki türlü tecellisi vardır. Celal ile cemalin sıfat-ı ef'al aleminde tecellisinden lütuf ve kahr, hüsn ve heybet tezahür eder. Cemalden lütuf ve hüsn, celalden de kahr ve heybet. Sonra ef'al alemine tecelli edince tahliye ile tahliye, tezim ve tenzih var diyor. Veliye şey yapmak lazım tam nüanslarını. İki tahliye arasındaki fark. Biraz sesli olarak.
Biri boşaltmak, diğeri de süzlemek.
Evet. Boşaltma kısmı bildiğimiz tahliye yani.
Tahliye.
Celal'den.
Öbürde tahliye.
Evet.
Biliye.
Evet. Evet. O da süslemek, o da cemal. Evet. Fiil aleminde bu şekilde gözükür. Celal, cemal tecellisi diyor. Oradan daha uzatır. İşte asar ve amal aleminden işte alem ahiret intikal edince diye açıyor işte. Öyle ki biri cennet, biri cehennem suretinde kendini bize gösterecek şekilde. Daha doğrusu birisi cennette galiben, öbürü cehennemde galiben tecelli edecek şekilde. Böyle Bediüzzaman orada yine muazzam bir sistematikle bir Esma-i Hüsna'ya bir denklem nasıl bütün varoluşu açıklamada şu an gördüğümüz bütün varoluş açıklamada ve tabi başlangıcından işte ebede kadar açıklamada, cennet cehenneme uzanacak şekilde açıklamada ve de bütün insanlık alemi içerisinde bütün o sosyal hayat açıklamada nasıl bir pencere açıyor. İşaretül İcaz'ın 70. sayfasındaki bu bahiste bu bakımdan manidar. Aynısını benzer bir açılımı az önce kısmen okuduk. Mesnevi Nuriye'deki Şemme ve 10. Risale'deki bahiste görüyoruz. Daha önce farklı çalışmalarımızda bir parça ele aldığımız için bu Celal Cemal denklemi meselesini, o yüzden ben biraz da daha da fazla yormamak için çok fazla üzerinde şimdi durmayacağım. Belki bir diğer denklem olarak dediğim gibi sadece bir soru işareti veya bir nokta bırakmak anlamında söylüyorum. İşte huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini bize tarif ettiği dört isim. Hadid suresinin başında kendini bize bu şekilde bildiriyor Cenab-ı Hak. Risale'de buna dair işte tohumlar, meyveler vesaire bütün o açılımları düşünürsek bunun gibi. Mülk melekut bahislerini düşünürsek. Burada mesela evvel ahir denklemi. O anlamda Cenab-ı Hakk'ın esmasının zaman itibarıyla bütün kainatı kuşatmışlığı ve zahir batın denklemi ve mekan itibarıyla bütün varoluşu kuşatmışlığı meselesi de Risale-i Nur'da Esma Hüsna sistematiği anlamında üzerinde durulması, çalışılması gereken meselelerden ben derinleşebildiğim bir mesele değil. Sadece inşallah dikkatli nazarlar için çalışılabilir diye yapamadığım ama yapılması gerektiğine inandığım bir bahis olarak sadece değinmekle şu an için yetiniyorum. İnşallah burada bir başka seminerde bir arkadaşımızdan evvel, ahir, zahir, batın isimleriyle Bediüzzaman'ın Esma-i Hüsna sistematiğinin anlatıldığını görmeyi Allah bize nasip eder. Şimdi burada da kısmen ifade etmiş olan nedir? Uluhiyet, rububiyet dedik ilk anlattığımız. Sonra vahidiyet, ehadiyet dedik. Ve celal, cemal dedik. Üç ana denklem. Sonra belki onları da biz gene de yazalım. Çocuklardan saklarken orada böyle yazalım. Artık onu evvel, ahir, zahir, batın diye onu da yazmış olalım. Bunlar Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiğinin en temel ayrımları bunlar. Dediğim gibi buraya geçiyoruz. Burada Bediüzzaman bu denklemleri koymakla kalmıyor. Bir de bu denklemler arasındaki irtibatı da kuruyor. İşte tevhid-i azam ifadesini kullanmıştık mesela. Hakiki ve tam azami tevhid, tevhidin nihayetine biz uluhiyet, rububiyet denklemini zihnimizde kurmakla, kalbimizde yerleştirmekle kazanmış oluyoruz. Bu da Bediüzzaman'ın 20. mektupta kullandığı bir ifadedir ki vahdehu ve la şerikele işte iki cümleyi o mübarek kelamdaki uluhiyet rububiyet denklemiyle nasıl açıkladığını zaten 20. mektuba atıfla söylemiştik. Vahidiyet, ehadiyet buluşması da bize vahdaniyet sırrını sağlıyor. Vahdaniyet manasına bizi ulaştırıyor. O da işte bir şeye baktığınızda Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini görüyorsunuz ve o şeyden hareketle Cenab-ı Hakk'ı bütün kainatta bu isimleri tecelli ettiren Zat-ı Zülcelal olarak tanıyorsunuz. Vahidiyet, ehadiyet buluşması bu denklemin zihnimizde kurulması ve kalbimizde yerleşmesi bizi vahdaniyet sırrına ulaştırıyor. Celal, cemal buluşması bu denklemi kurmak ve sonra bu ikisini buluşturmak, bu ikisinin kıvamını zihninde ve zihninde kurup kalbinde yerleştirebilmek de bizi kemal sıfatıyla Cenab-ı Hakk'ın ve kemal manasıyla buluşturuyor. Yani önce bir ayrım yapıyoruz anlamak için işte uluhiyet, rububiyet, vahidiyet, ehadiyet, celal, cemal diye. Sonra bu ayrıştırılanların buluşmasıyla burada tevhid-i azam, burada vahdaniyet ve burada kemal ki ideal nokta bu. Bizim o marifetinde ki Bediüzzaman'ın da hayatıyla ve esirle gösterdiği üzere marifetullah yolculuğumuzda gelmemiz gereken ideal nokta bu. Tevhid-i azam, vahdaniyet ve kemal manalarının dünyamızda açılması. Bir de şöyle bir ilişki de görüyoruz bu denklemde. Uluhiyet, Bediüzzaman'ın ifadelerinden zaten atıfları gördük. Uluhiyet, vahidiyet ve celal birbiriyle ilişkili, aynı kümeye düşüyorlar. Rububiyet, ehadiyet ve cemal birbiriyle ilişki, aynı kümeye düşüyorlar. Burada kül, işte Abdülmecid abinin Mesnevi bahsinde kısaca geçtiği meselede kül ile külli arasındaki fark dedikten sonra bunu açıklıyordu. Burada kül, burada külli manası var. Burada bütüne bakıyorsunuz, burada cüze bakıyorsunuz, zahirde cüz, fakat o cüz bir külli anlamını taşıyor. Cüz ama bütünü gösteren, bütünden haber veren, bütünü bildiren. Ve o denklemi kurabildiğinizde, cüzü küllileştirebildiğinizde de zaten işte bu ortak kemal noktaya ulaşmış oluyoruz inşallah. Bunun yansımaları var Bediüzzaman'ın anlattığı üzere. O yansımalara ben atıfta bulunarak toparlamak istiyorum. En başta ifade etmiştim. İsmi Azam meselesi, Esma-i Risalesi ekseninde meselenin izahı kısmı. Belki onu bu programda vaktimiz yetmeyebilir diye. En azından zihinlerimizin yorulduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu hakkını verebilmek için daha sonraki bir seminere ayıralım niyetindeyim. Ama şimdi kısaca başlıklar olarak sadece zikredeceğim. Daha da detaylı durmak üzere. Ama şimdi üçüncü bir kritik noktayı ele almak istiyorum. İşte Bediüzzaman bunu ortaya koyuyor. Böyle işte zihninde bir Esma-i Hüsna sistematiği var. İşte ve bu onun iç dünyasında tevhidin manasının işte tevhid-i azam, vahdaniyet ve kemal anlamında yerleşmesini sağlıyor filan, bitti değil mesela. İşte İşaret-ül İcaz'daki bahiste de gördüğümüz gibi, mesela Celal-Cemal ayrımında gördüğümüz gibi bunu yani iç dünyamıza yerleşmiş bir hakikat olarak bir de hayata bakan tazammunlarıyla, yansımalarıyla Bediüzzaman'ın bir de sunduğunu ve o tevhid dersinden bir hayat dersi de çıkardığını görüyoruz. Yani teorik bir malumat veya bir marifet olmaktan öte yaşanan, bir fiil tecrübe edilen bir hakikate nasıl dönüşür? Bunun dersini de bize verdiğini ve hayata dair açılımlarında, izahlarında ve kendi davranış biçiminde de bunu bize örneklediğini görüyoruz. Nedir onlar? Mesela işte uluhiyet, rububiyet denklemi dedik. Bir tarafta dedik, evet, uluhiyet hakikati mutlakaya bakıyor, mutlak hakikati ifade ediyor. Rububiyet sırrı ise şu alemde o mutlak hakikatin hakaik-ı nisbiye suretinde, araya dereceler, kademeler, işte güzel, daha güzel, en güzeller, işte az, çok, daha az, daha çok, en çok filan diye ilahir dereceler girmesini sağlıyor dedik. Bu derecelerle çünkü biz anlıyoruz dedik. Güneşe baktığımızda gözümüzün kamaşması ama işte yeryüzündeki yansımalarından hareketle güneşi yedi rengi ısısı ve ışığıyla anlamamıza benzer şekilde. Peki bu bizi ne getiriyor? Uluhiyet, rububiyet denklemini kurduk. Mutlak hakikatin hakaika nisbiye suretinde tecelli ettiğini anladık. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini şu alemlerdeki rububiyetiyle tanıdık. Bunun hayata bakan bir veçhesi var. Gündelik hayatlarımıza bakan, gündelik hayatlarımızda davranış biçimimize, yaklaşım biçimimize bakan bir veçhesi var. Nedir o veçhe? Sabit ve değişken dengesini kurmak. Uluhiyet, sabiti bize öğretirken, hayatımızın sabitleri olma durumunda, mutlak ve değişmez bir hakikate dayanmak, onu eksen almak, o mihver üzere yaşamak ve o eksenden ayrılmamak durumdayız. Bu dersi verirken rububiyet hakikati ise o sabitin tatbikatında, icraatında değişik zaman ve zeminlerde değişik durumlar olabilir. Mutlak hakikat farklı zaman, farklı zeminde bir esnekliği, farklı uygulama biçimlerini gerektirebilir. İki, bu sabit nasıl? Bilmiyorum, giriyor mu? Belki de evet, evet, bir anlamda. Evet. Bir sabit değişken dengesini dediğimiz gibi bize ders veriyor bu. Ve ikincisi bir de tedricilik sırrını. Yani şu alem içinde, şu hayat içinde kendi iç dünyamız açısından ve aile hayatımız açısından, toplum hayatı açısından, bir bütün olarak insanlık açısından tedricilik sırrı. Yani bir anda işte nihai sonuca ulaşmak ve anında görüntü yakalamak değil. Hayır, biz dereceli bir dünyada yaşıyoruz. Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetinin rububiyet suretinde tecelli ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Dereceler var. O halde bu dereceler de işte tedrici diyoruz zaten. Tedrici hani bugünkü Türkçe'de nedir? Aşama aşama, yavaş yavaş demek, ama Arapça kökü itibariyle zaten direkt dereceden geliyor. Derecelilik ifade ediyor zaten. Orada da işte kendimize ve sair insanlara zaman tanıma. Yani hakikatin mesela akla ve kalbe yerleştiği dakikada duygularımıza, nefsimize ve davranışlarımıza anında sirayet etmesini bekleme. Veya birine söyledik, çocuğumuza mesela anlattık, bu doğru mu? Doğru. Ondan sonra ulan hala niye yapıyorsun peki? Pat! İmkanını ortadan kaldırıyor en basit haliyle. Uluhiyet, rubiyet denkleminin ta gelip çocuğumuza tokat atıp atmadığımız meselesine kadar bakan bir hayat dersi taşıdığını görüyoruz. Bu sabit değişken dengesi ve bu tedricilik sırrı içinde. Vahidiyet, ehadiyete gelirsek. Bu bize ne ders veriyor? Hayata yansımaları olarak kendi hayatımız ve insan olarak mümin kardeşlerimiz ve insan kardeşlerimizle yaşadığımız hayatlarımız, özellikle aile hayatlarımız ve çoluk çocukla ilişkilerimiz anlamda bu bize ne ders veriyor? Birlik içinde çokluk bir tarafta, öbür tarafta çokluk içinde birlik. Bu ikisini buluşturabilmeyi ders veriyor. Evet, biriz, vahidiyet sırrıyla mesela hepimizin yüzü aynı temel özelliklere sahip, herkesin işte dereceleri farklı olmakla birlikte yuvarlığa yakın bir kafa biçimi var. Gözler aynı yerde, burun aynı yerde, ağız aynı yerde, kulaklar aynı yerde. Vahidiyet tarafı. Ama bu aynılıkların içerisinde her bir insan onu diğer bütün insanlardan ayıracak bir özel simaya sahip. Bu da ehadiyet sırrı. Bu sadece yüzde tezahür etmiyor. Bu iş dünyamız açısından da tezahür ediyor. Bir insan olarak aynı temel donanımlara, aynı temel ihtiyaçlara, aynı temel arzulara, ihtiyaçlara sahibiz. Aynı fıtratla yaratılmışız. Ama aynı fıtratın içinde hepimiz ayrı birer mizaç taşıyoruz. Vahidiyet sırrı ortak, aynı fıtratı. Ehadiyet sırrı da o aynı fıtrat içerisinde farklı mizaçlara sahip oluşumuz sırrını getiriyor. Ve işte vahidiyet, ehadiyet denklemini hayatımıza bu manada taşıma dediğimizde de evet, o birlik içerisinde çokluk sırrını görebilmeyi ve o çokluklardan bir birlik, bir beraberlik hasıl edebilmeyi öğreniyoruz. Ne bir tarafta hani vahidiyetin ağır bastığı bir vurgu, birlik vurgusu, öyle ki o farklılıklar, o nüanslar, o yüzdeki ve mizaçlardaki ayrı ayrı ilahi damgaların yok edildiği bir birlik vurgusu. Bu da bir sapmayı oluşturuyor. Öbür tarafta ehadiyet üzerine bir vurgu. Öyle vurgu ki, işte, ki bugün mesela dünyanın özellikle mesela faşizan totaliter yapılarda birinci tarafta vurgun olduğunu söylemeniz mümkün ama mesela bugün dünyasında da esasen ikinci tarafı bir vurgu. Ben bir bireyim. Tamam. Bana karışamazsın. Benim bir özel hayatım var vesaire diye baktığımız öyle ki evin içinde 4 kişi, 5 kişi yaşıyor. Anne, baba yani karı koca ve çocuklar ama şey herkes şey, birey. Dolayısıyla da bir aile hayatı hakkıyla bir beraberlik. O çokluğu birliğe irca edebilme. Ortak bir gayede ve ortak bir ubudiyet davasında buluşabilme sırrı gerçekleşmiyor. Niye? Sadece farklılık tarafına dönük vurgu olduğu için. Halbuki vahidiyet ve hadiyet denklemi orada da bizi birliğin içinde çokluğa müsamaha, fakat o çokluğu da bir birliğe, bir bütünlüğe irca edebilme dersi veriyor. Birbiriyle çoğalma, kendini merkeze alıp veya bir kişiyi merkeze alıp herkesi ona benzetme, onun kopyasına dönüştürme çabası değil, birbiriyle çoğalma, birbiriyle zenginleşme manasını ihsas ediyor. Özgürlüğü ve özgünlüğü mümkün kılıyor. Ki bu bilhassa işte evet aile hayatı ve çocuk terbiyesi açısından kritik öneme sahip. Ki işte Bediüzzaman'ın işte eserleri içerisinde mesela 24. sözün birinci dalı işte zahirde böyle işte Esma-i Hüsna işte ye dair bir ders içerirken ikinci dalın oradan bir bütün olarak hayata dair analizler yapıyor olması bu meseleyle bu geçişlilik sırrıyla yani o denklemlerin hayata fiiliyata bakan bir tazammının bir yansımasının olması manasıyla birebir ilişkili. Celal, cemal noktasına gelirsek onun da işte yani ideal durum celal, cemal dengesini kurmamızı aynı şekilde bize öğretiyor. Bununla bu mümkün oluyor. O da nedir? Mesela işte sürekli misal. Yani Bediüzzaman açıkladığı yerde okuyalım mesela. Gelmiş işte cennet ve nur olarak demişti. Mesela lütuf. Az önce okuduğumuz kısmın devamı celal, cemale dair. Kahır da cehennem ve nar olarak tecelli eder diyor. Sonra alem-i zikre inikas edince biri hamd, cemalden hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra alem-i kelamda tecelli edince kelamın emir ve nehi olarak taksimine sebep olur. Cemalden emir, celalden nehi zuhur ediyor. Sonra vicdana tecelli edince reca, ümidi kesmemek, rahmetten ve haf, Allah'ın azabından korkmak hükmüne gelir. Sonra irşadın iktizasındandır ki haf ile reca arasındaki muvazene devamla muhafaza edilsin ki reca ile doğru yollara süluk edilsin. Haf ile de eğri yollara gidilmesin. Ne Allah'ın rahmetinden meyus ne de azabından emin olsun. Ki bu daha da uzatılabiliyor işte nedir? Mesela gene irşatta işte terhip ve tergip. Bir tarafta korkutma, uyarma. Öbür tarafta işte bir özendirme manası. Veya sosyal hayata bakışta tezhip ve tehzip manası. Bir tarafta aşırılıkları törpüleme, dengeleme, öbür taraftan da kabiliyetleri parlatma çabası diye böyle açılımlarını, uzanımlarını görüyoruz. Ki inşallah Allah nasip eder bu meseleyi yani Kur'an, Hazreti Peygamber'in hayatı ve ashabıyla muamelatı davranış biçimi ekseninde çalışmayı Celal Cemal dengesi başlığı altında inşallah Cenab-ı Hak nasip eder. Vaktiyle işte 12 yıl önce bir parça çalışmıştık ve orada kaldı. İnşallah devamı gelir. Burada bitireceğim ben. Ama sistematik burada bitmiyor. Dediğim gibi bir ismi azam meselesi var. Müstakil bir başlık olarak çalışılmayı gerektiriyor mevcut zaman itibariyle atlanmış olacağı için. Sadece değinmiş olayım. Belki bir de nasıl diyeyim, Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna sistematiği dedik. Bunu böyle bitirip belki Risale-i Nur'da ismi azam sistematiği diye belki bir başka seminer çalışması yapmamız gerekiyor. Şimdilik değinmiyorum. 30. Leman merkezde olmak üzere. Ki evet, hakikaten orada Kuddüs, Adli Hakem, Fert, Hay ve Kayyum isminin sıralanışında bir sistematik, ciddi bir şekilde kendini gösteriyor. Arkasından ikinci şuanın gelişinde ve orada Allah Hayat isminin altı ismi azamın, çok şifreli bir cümle Bediüzzaman'ın, altı ismi azamın 30. lemaya atıp altı nüktesinin yedincisi, Allah Hayat ismine dair yedinci nükteyi azam diyor. Altı ismin yedincisi. Çok şifreli bir cümle. Bunların çalışılması gerekiyor ihadiyet manası buradan. Yine sadece değinerek geçeceğim. Bediüzzaman'ın işte burçlar diye ifade ettiği, mesela Rahman ismi Rezak burcunda gözüktü, İşte Rahim ismi Şefkat burcunda, Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, İlahir, Rab ismi Malik burcunda diye ifade ettiği o burçlar meselesi var. İsimler arası geçişlilik meselesi var. Mesela Rahman ile Rahim, ikisi de rahmeti ifade ettiği halde aralarındaki nüans. Yani birinin daha ziyade maddi nimetlere Rahman isminin, Rahim isminin manevi nimetlere bakması, birinin bedenin ihtiyaçlarına bakarken diğerinin ruhun ihtiyaçlarına bakması, birine dünyaya bakarken galiben öbürünün ahirete bakması gibi. Mesela Deyyan ve Hab isimleri arasında benzer şekilde bir şey. İkisi de netice Allah'ın şu yaşadığımız hayatın ve her neye sahip biliyorsa kendimiz onu Allah'ın verdiğinin, her şeyimizin O'nun malı, O'nun mülkü olduğunun, bizim de O'nun memlük olduğumuzun ifade edildiği isimler. Ama işte Deyyan ismi adeta tabiri neyse O'nun bize verdikleri, bu dünyada Deyyan ismiyle tecelli ediyor. Bir borç suretinde verilmiş burada. Sonra da borç alınıyor. Vefat ediyoruz. Öbür tarafta da Vehhab suretinde tecelli ediyor. Hibe ediliyor ve sonsuza kadar üzerimizde bırakılıyor gibi. Hakem ismi mesela aynı şekilde bunun bir tarafının hakimiyet, hakim ismine bakışı, öbür taraftan hikmete bakışı, hakim ismine bakışı ve orada hüküm ile hikmetin buluşması gereğine işaret edişi. Ondan sonra ibda, inşa nazarıyla baktığımızda Halik ismini görmemiz, İbda nazarıyla baktığımızda Hallak ismini görmemiz gibi geçişlilikler var. Onlara da sadece değinerek geçeceğim. Aynı şekilde değinerek sadece inşallah çalışalım diye ileride geçeceğim bir diğer husus. Nasıl 10. sözde Üstad Esma-i Hüsna'dan Haşr'in ispatına geçiyorsa, 30. lemaya baktığımızda da özellikle son 4 isimde, özellikle de son 2 isimde, ismi Hay ve ismi Kayyum'da Esma-i Hüsna'nın her birinden imanın bütün erkanının ispatına geçiyor. İşte ismi Hay, evet, Allah'ın mesela değil mi, vahdi, tevhidi iktiza ettiği gibi, işte risaleti iktiza ediyor, vahyi, Kur'an'ın insana indirilişini iktiza ediyor, haşri iktiza ediyor, melaikenin vücudunu iktiza ediyor ilahir diye. Bu da manidar bir nokta, açılması gereken bir nokta. Bir de esma, sıfat, şunat, zat tarifleri var Bediüzzaman'ın. Bunun da özellikle şunat kısmı epeyce bir şifreli bir bahis olarak kalıyor Risale'de. Ki öyle ki mesela rahimiyet, rububiyet, hallakiyet, bunlar hem esma, hem isimdir, hem sıfattır, hem şunattır gibi ifadeleri var Bediüzzaman'ın, açılmayı gerektiren. Bunları sadece... bunlar var ama çalışmamız lazım diyerek değinmiş olmakla yetiniyorum. Allah gayretlerimizi artırsın ve yoğunlaştırsın. Son bir nokta ile bitireyim. Yakınlarda biraz bu çalışma vesilesiyle düşündüğüm. Şimdi bazı müellifler var ki, bazı yazarlar veya bazı düşünürler var ki ne demek istediği zaten işte bir kitabını okuduğunuzda çözülüyor. Bazısı var ki kendi hayatında yaşarken zaten hükmünü icra edip geçiyor söyledikleri. Ama bazı isimler de var ki, yani onun kurduğu sistemi, o sistematik düşünceyi anlamak için onun zamanında yaşıyor olmak yetmiyor. Bir sonraki kuşak yetmiyor, iki sonraki kuşak yetmiyor. Böyle kuşakların çalışıp tuğla üstüne tuğla, taş üstüne taş koyması gerekiyor ki o bütün anlaşılabilsin. Yani Kur'an'dan, ki Kur'an kelamullah'tır, dolayısıyla zamanlar ve mekanlar üstüdür. Kur'an'dan ders almış, bütün büyük isimlerin eserlerinin kabiliyetleri nispetinde bu manayı taşıyor olduklarını düşünürüm. O yüzden evet, Gazali üzerine bu kadar çalışma yapılmış olduğu halde vefatın üzerinden geçen neredeyse işte 2011'de galiba 1000. yıl olacak. 2111 pardon, hani 900. yıl olmuş olacak. 2011'de vefatın üzerinden 900 yıl geçmiş olduğu halde hala Gazali çalışılıyor. Hala belli bir parçanın bütünle ilişkisi kuruluyor. Hala Mevlana okunuyor, hala Mevlana yorumlanıyor ve yeni noktalar fark ediliyor. Risale-i Nur açısından, Bediüzzaman açısından da bunun böyle olduğunu görüyoruz ki galiba bu sırdan olsa gerek kendi zaten 300 sene sonrasının evladına sesleniyor bir eserinde. Demek ki böyle bir tam anlaşılması için kuşakların himmetlerinin, çabalarını, anlama gayretlerinin birbirinin üzerine birikmesi, eklenmesi gerekiyor. İnşallah bizler de hepimiz bu noktada o bütün resme yaklaşılması noktasında bir himmete sahip oluruz. İnşallah bizim kuşağımız bir tuğlada biz koyabilmiştik. Allah'a şükür deme noktasında oluruz. Bu noktada Allah gayretimizi artırsın ve buluştursun diye bitiriyorum. Allah şu eserlerin sahibinden ve onu tanıma ve onun kelamıyla onu tanıma yolunda çaba gösteren bütün büyük mürşitlerimizden de ebeden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize.